Ayrım 11.
Tarikatın başı olan Bolivar, uzun yıllar boyunca dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayacak kişiye o zamanın parasıyla 5000 dolar ödül vaat etmiş, ayrıca bu konuda konferanslar vermek üzere birkaç defa dünyayı dolaşmış. Bu konu için bakınız MG1 sayfa 16 vs. Ana kaynağım Martin Gardner olduğu için bundan böyle MG kısaltmasını kullanacağım. Bu konuda ayrıca kitabın sonundaki bibliografik nota bakınız. Bak AE sayfa 112. Bütün astronomlar Voliva'nın gözünde zavallı cahil kendilerini beğenmiş birer ahmak. Ayrıca herhangi bir konuda kendi bildiklerinin milyonda birini bilen bir profesöre veya araştırıcıya daha rastlamamışmış. Aynı kategoride bir de yerin içi boş bir küre olduğunu iddia edenler var. Simes adındaki şarlatan yerin iç içe geçmiş 5 konsantrik küreden oluştuğunu, bu kürelerin kutuplarda binlerce kilometre çapında pencereleri olduğunu kanıtlamaya çalışmakla geçirmiş ömrünü. Fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Gardner'ın belirttiğine göre teorisini kanıtlamak amacıyla kutuplara bir seyahat düzenlemeyi önermiş. Bundan da anlaşılıyor ki Voliva kadar aptal biri değil. 10 yıl boyunca da bunun için para toplamak amacıyla Amerika'nın dört bir yanında konferanslar vermiş, iki defa da kongreye başvurmuş. Amerikan ordusunda yüzbaşı olan Simes'in bu teoriyi 1818 yılında ortaya attığını hatırlatırım. MG1 sayfa 20. Gerçi dünyanın çapının 13 bin kilometreye yakın olduğu çoktan biliniyordu. Dolayısıyla kutuplarda binlerce kilometre çapında pencereler bulunması mümkün değildi. Kaldı ki hiçbir gök cisminin içinin boş olamayacağını bilmek için ne fizikçi ne de jeolog olmaya gerek var. Gene de Simes'in kutuplara bir inceleme gezisi yapılmasını istemiş olması, gözleme değer verdiğini göstermesi bakımından övgüye değer. Ölümünden sonra tilmizlerinden James McBride ile kendi oğlu üstadın görüşlerini anlatan kitaplar yazmışlar ve niçin yerin içinin boş olduğuna inandıklarını açıklamaya yönelik fizik, astronomi, klimatoloji bilimleriyle hayvanların göç alışkanlıkları ve seyyahların anlattıklarından derleme yüzlerce gerekçe göstermişler. Oğul Simas'ın demesine bakılırsa akıl, sağduyu ve doğal evrendeki bütün benzerlikler bu teoriyi desteklemek ve kanıtlamak için yarış ediyormuş. Gerçi nereden çıktığını bugün anlamakta güçlük çektiğimiz bu garip teori zamanının bilimi üzerinde en küçük bir çizik bile bırakmamış ama bilimsel düş, science fiction için bulunmaz bir esin kaynağı olmuş. Buna da şaşmamalı. Şarlatanlar çoğu zaman düşle gerçeği birbirine karıştıran kişiler zaten. Yalnız belki inanmayacaksınız ama buna benzer bir teoriyi bir ara ünlü astronom Edward Halley de 1692'de savunmuş. Halley'e göre yerin 500 mil kalınlığında bir kabuğu varmış. Bunun ardından sırasıyla biri Mars'ın öteki Venüs'ün çapına yakın kalınlıkta iki kabuk geliyormuş. En ortada da Merkür büyüklüğünde katı bir küre yer alıyormuş. Üstada göre özel bir ışıkla aydınlanan bu kürelerin her birinde hayat yani canlılar olabilirmiş. İnsan bunları okuyunca hem o zamanlar jeoloji konusunda ne kadar az şey bilindiğini hem de Halley'in hayal gücünün ne kadar büyük olduğunu anlıyor. Ya aynı teoriyi 1913 ve 1920 yıllarında yayımladığı bir kitapla tekrar bilim dünyasına sunmakta sakınca görmeyen M.B. Gardner adındaki zata ne buyurulur? Bu üstada göre dünyanın yalnız bir tek kabuğu var. O da 800 mil yani 1500 kilometre kalınlığında. İçeride kalan boşlukta 600 mil çapındaki bir güneş içerisini aydınlatıyormuş. Bütün bunları nasıl biliyor acaba? Neyse şimdi bu tür soruların sırası değil. Daha da ilginci her iki kutupta da 1400 mil yani 2500 kilometre genişliğinde açıklıklar, pencereler varmış. Öteki gezegenlerde yapı bakımından dünyaya benziyormuş. Mars'ın kutup bölgelerinde görülen buz örtüleri aslında içerideki güneş ışığının dışarıya yansıdığı boşluklarmış. Kuzey kutbu yakınlarında gördüğümüz Aurora Borealis de yerin merkezindeki güneşten dışarı sızan ışıklardan meydana geliyormuş. Bakınız MG1 sayfa 20. Evet, bazı insanların hayal gücüne şaşmamak elde değil. Düşünün ki Gardner denen bu zat bütün bu saçmalıkları Halley gibi 230 yıl önce değil 1920 yılında söylüyor. Bu arada jeoloji dünyanın içinin neredeyse avcunun içi gibi bilecek duruma gelmiş, her iki kutupta keşfedilmiş, karadan denizden hatta havadan gidilmedik görülmedik köşe bucak kalmamış yeryüzünde ama Gardner'ın umrunda mı? Amundsen 1912'de Güney Kutbu'nu keşfetmek için yaptığı yolculukta buzlarla kaplı dağlardan başka bir şeye rastlamadığını mı söylüyor? Sakın bu tür sansasyonel iddialara kulak asmayın. Latife bir yana bu Gardner'ın Sibirya'da bulunan donmuş mamutların hatta kutup bölgelerinde yaşayan Eskimoğulların yerin içinden geldiği yolundaki açıklamaları olduğunu hatırlattıktan sonra bu konuyu kapatmak istiyorum. Ne demiş pirimiz Ohamlı William? Nesneleri gereğinden fazla çoğaltmamalı. Biz de en iyisi filozofumuzun bu uyarısına uyarak içi boş dünya teorisinin başka versiyonlarını sunan öteki şarlatanları anmadan geçelim. Bu konuda derinleşmek isteyenler MG1 sayfa 22-27'ye bakabilirler. Ancak Gardner'ı Hades'e uğurlamadan onun da görüşlerine hak ettikleri ilginin gösterilmeyeceğinin farkında olduğunu söylediğini belirtmek isterim. Neden dersiniz? Neden olacak? Bilim adamları tutucudurlar. Üniversiteler dışından birisi yeni bir şey buldu mu herhalde kendini kastediyor, kendi teorilerini gözden geçirmeye yanaşmazlar. Bilim adamlarının da kendi loncaları vardır. Üye olmayan birinin dediklerine kulak vermezler. Ama Gardner gene de çok karamsar değil. Halkın görüşlerini kabul edeceğine, hatta sonunda bilim adamlarını da bu görüşleri kabul etmeye zorlayacağına inanıyor. Bakınız AE sayfa 22. Lağısı var. Kendisi Siemens gibi bilimsel gerçeklere arka çevirip teori uyduran şarlatanlarla karıştırılmak istemediğini de vurguluyormuş. Harika değil mi? Meğer o da Galile gibi değeri anlaşılamamış bir dehaymış. B. Mars'ta hayat var mı? Buraya kadar anlattıklarım astronomiden çok jeolojiye ilişkin teorilerdi. Bu teorileri üretenler de bu konuda amatör bile sayılamayacak kadar bilgisiz ve basit insanlardı. Aslında bundan sonra anlatacağım teoride pek astronomiye ait sayılmaz ama astronomiyle gene de yakın bir ilişkisi var. Teoriyi ortaya atan kişi de öyle amatör biri değil, bu alanda oldukça ün yapmış bir astronom. Percival Lowell. Ününü de en çok yaptığı gözlem ve hesaplar sonunda vaktiyle Leverrier'la Adams gibi Newton'un çekim yasasından hareket ederek Neptün gezegeninin yörüngesinde bazı sapmalara yol açan, o zamana kadar gözlenmemiş olan 9. bir gezegenin var olması gerektiğini haber vermesine ve yeni bir gözlevimi de kurarak bu gezegenin gökteki yerini saptama çalışmalarını başlatmış olmasına borçlu. Gelin görün ki bu Lowell o kadar aklı başında biri olmasına rağmen günün birinde Mars'ta insanlar olduğunu iddia etmez mi? Gerçi iddiasını kendinden önce Swedenborg'un yaptığı gibi işkembeden atmıyor. Swedenborg, 1688-1772 İsveçli bir bilim adamı ve mistik, bütün gezegenlerde insansı, humanoid yaratıklar olduğu iddiasıyla Kant'ı bile etkilemiş. Bakın MG3 sayfa 253. Hatta Kant bunun üzerine Troma Eins Gestscherz 1766 adlı bir kitap yazıp bu tür hayal ürünü mistik düşüncelerle alay eder. Elinde bazı gözlemsel veriler var, o verilerden kalkarak bu sonuca varıyor. Neymiş o veriler? Efendim, ilkin astronom Rahip Secchi, sonra astronom Schiaparelli Mars'ta kanalımsı bazı çizgiler gözlemişler. Lowell da aynı kanalları görmez mi teleskobunda? Hemen beyninde bir şimşek çakmış. Mars'ta da bizim gibi insanlar olmalı, öyle ya, bu kanallar yerden bitmediler ya. Elbet basit bir psikoloji bilgisi Lowell'ı böyle acele bir çıkarım yapmaktan vazgeçirebilirdi. Herhalde bu dahiyane buluşundan çok heyecanlanmış olmalı ki psikolojiye falan boş vermiş. Kolayca tahmin edebileceğiniz gibi meslektaşları Lowell'ın bu iddiasını hayretle karşılıyorlar. Zira ya Mars'ta kanal manal göremiyorlar ya da orada gerçekten kanallar bile olsa bunların 56 milyon kilometre uzaktan görülemeyeceğini düşünüyorlar. Öyle ya, 100 yıl öncesinin imkanlarıyla Mars'taki insan yapısı herhangi bir şeyi görmek mümkün mü? Besbelli ki Lowell doğal bazı oluşumları kanallara benzetmiş. Lowell gibi aklı başında olması beklenen birinin çok daha akla yatkın olan bu ihtimali hesaba katmayıp Mars'ta kanallar görmesi gerçekten de çok garip. Efendim, Mars'ta genellikle kuraklık hüküm sürdüğü için Marslılar yazın kutuplarda eriyen buzların sularından yararlanmak için bu kanalları inşa etmişlermiş. Bu iddiasını kanıtlamak için de 3 kitap yazmış. Bu konu için bak E. Britannica Vol 7 sayfa 524, ayrıca Vol 27 sayfa 557. THP Snow, The Dynamic Universe sayfa 174. Özlemsel düşünüşle son derece sansasyonel bir buluş yapmış olmanın bazı aklı başında insanların bile nasıl aklını başından alabileceğini göstermesi bakımından bu örnek üzerinde biraz uzunca durmakta yarar görüyorum. H.G. Wells gibi yazarlara bilimsel düş, science fiction romanları ilham eden bu teorinin şarlatanlık sınırına yaklaştığını sanıyorum. Zira bir bilim adamı olarak Lowell'ın burada son derece cılız gözlem verileri üzerine kendi zamanı için bile aşırı sayılacak bir teori kurduğu görülüyor. Hepimiz bazen uzaktan gördüğümüz şekilleri büsbütün farklı nesnelere benzetiriz. Her algılamada işe bir yorumlama karıştığını bilmek için psikolog olmaya gerek yok herhalde. Lovell'ın bu basit gerçeği görememiş olması gerçekten şaşırtıcı, ancak en az aynı derecede şaşırtıcı olan bir noktada ihtimaller hesabından hiç habersiz görünmesi. Nitekim milyonlarca kilometre uzaktan gördüğü düz çizgilerin insan yapısı olması ihtimali bunların doğal yapılar olması ihtimaline kıyasla yok denecek kadar küçüktür. Kaldı ki Mars'ta en azından bizimki kadar ileri bir uygarlık olduğunu varsaymak için elimizde pek çok bilimsel veri olması gerekir, öyle değil mi? Hangi alanda uzman olursa olsun bir bilim adamı yeni bir teori ortaya atarken, teorisinin yalnız kendi uzmanlık alanındaki yerleşmiş bilgilerle değil, bütün ana bilim dallarının kabul edilmiş temel görüşleriyle bağdaşabilir olup olmadığını araştırmak zorundadır. Zira bütün bilimler bazı ana teorilerle birbirlerine bağlıdırlar. Örneğin hiç atmosferi olmayan bir gezegende makroorganizmaların bulunması mümkün değildir. Çok iyi bir matematikçi olduğu yeni bir gezegenin varlığını haber vermesinden de anlaşılan bir astronom, nasıl olur da dünyamızdan en az 56 milyon kilometre uzaklıktaki bir gezegende görülen bazı çizgilerin insan yapısı kanallar olması gerektiğini iddia edebilir? Bu, zamanı için öylesine aşırı, hatta akıl almaz bir iddia ki, sorumluluk taşıyan bir bilim adamının elinde şüpheye meydan bırakmayacak kadar kuvvetli kanıtlar olmadıkça şakadan bile olsa böyle bir iddiayı öne sürmemesi gerekir. Gördüğünü yanlış yorumlama konusu hakkında bilgi edinmek isteyenler için bakınız John V. Connor, Misperception, Folk, Belief and the Occult, SCP, sayfa 65-74. Bir astronom olarak Lovell, önce kendi uzmanlık alanında iddiasını destekleyecek yeterli kanıt olup olmadığını araştırmalıydı. Sizin anlayacağınız, önce kendisine Mars'taki doğal şartların canlıların üremesine elverişli olup olmadığını sormalıydı. Gerçi onun zamanında belki bu konuda yeterli bilgi yoktu. Bu nedenle oradaki şartların elverişli olduğunu varsayabilirdi. Ancak iş sadece bununla bitmiyor. Zira Mars'ta en azından yeryüzündeki kadar ileri bir uygarlık olabileceği varsayımının o zamanın biyolojik teorileri, en başta da evrim teorisiyle bağdaşması gerekirdi. Oysa evrim teorisinden biraz anlayan bir kimse bunun mümkün olamayacağını kolayca görebilir. Nitekim bu teoriye göre bir rastlantı eseri ortaya çıkan ilk canlı hücreden sonra mutasyonlar ve doğal ayıklanma yoluyla daha gelişmiş canlılar türemiştir. Ancak Mars'ta da kanallar yapabilecek kadar gelişmiş yaratıkların ortaya çıkabilmesi için her iki gezegende de bütün doğal şartların tıpatıp eşit olduğunu, evrimin de her iki gezegende aynı çizgiyi izlediğini varsaymak gerekir ki böyle bir paralel gelişme evrim teorisinin özüne aykırı olduğu gibi tümüyle ihtimal dışıdır. Zira bu teoriye göre mutasyonlar tümüyle rastlantısaldır. Kutsal kitapta evrenin başka yerlerinde de canlılar olduğu yazılı mı bilmiyorum. Ancak Lovell'ın yaratılış teorisinden hareket etmiş olması muhtemel. Ama herhalde gününün biyolojisiyle ters düştüğü şüphe götürmez. Elbet burada Lovell'ın başka bazı sorular da sorması gerekirdi kendi kendine. Bu nokta üzerinde durmamın nedeni şu. Hume'un önerdiği bir kural gereğince gerçek bir bilim adamı, daha doğrusu akla uygun davranmasını bilen her insan, elindeki kanıtların sınırlarını aşan bir iddiada bulunmaktan çekinmelidir. Lovell belki çok başarılı bir matematikçi astronom ama uzmanlık sınırları dışına çıkınca bocalıyor, hatta kendisini gülünç duruma düşürüyor. Zamanının en önemli biyolojik teorisiyle ters düşme pahasına da olsa Mars'taki o zaman bilinen şartların canlıların üremesine engel olmayışını, yeryüzünde olduğu gibi orada da insansı yaratıkların gelişmiş olduğunu iddia etmek için yeterli görüyor. Oysa böyle bir iddiada bulunabilmek için insanın elinde olumlu kanıtlar bulunması gerekir. Ne yazık ki Lovell bu kadarcık bir metodolojik veya epistemolojik bilgiden de yoksundur. Lovell'ı bütün bu eleştirilere rağmen bir şarlatan saymak doğru olmaz. Zaten ona bu derece yüklenmemin ana nedeni bilimin bir bütün olduğunu bu vesileyle vurgulamaktı. Sizin anlayacağınız, bilimler arasında temel teorilerin dile getirdiği bazı bağlılıklar vardır. Dolayısıyla herhangi bir bilim dalında yeni bir fikir ortaya atarken bu fikrin öteki bilimlerin ana verileriyle ters düşmemesine dikkat etmek gerekir. İleride tanıyacağımız birçok şarlatanın bu basit gerçeğin farkında olmadıklarını veya onu kale almadıklarını göreceğiz. Bunlar arasında belli bir bilim dalında uzmanlık kazanmış olanlar da var. Ama bilimler arası bağlılıklardan haberdar olmadıkları için uzmanlık alanlarının dışında çıktıkları an pusulayı şaşırıveriyorlar. Bunlar bilim kültürü olmayan, kendi alanları dışında olup bitenleri izlemeyen ama en çok da bilim felsefesinden habersiz kişiler. Lovell da bir ölçüde bunlardan biri ama 100 yıl öncesinin bilgi düzeyinin düşüklüğünü göz önünde tutarak onun günahlarını affetmemiz mümkün. Hele biraz sonra astronominin dev adımlarla ilerlediği, bağlı olduğumuz güneş sistemiyle ilgili neredeyse bütün sırları çözdüğü günümüzde hala Ay'da ve Mars'ta insanlar olduğunu iddia eden aklı evveller olduğunu görünce Lovell'a çok haksızlık ettiğimi bile düşünebilirsiniz. Dünyanın düz olduğunu iddia eden Voliva geçen yüzyılda yaşamış cahil bir adamdı. Günümüzün volivaları ise ne cahil ne de akılsız kişiler. Ama gene de ancak son derece cahil ve akılsız bir kişiden beklenecek iddialar öne sürmekten geri durmuyorlar. Ne kadar ilginç ve ne kadar garip. C. Savulun, uzaylılar geliyor. İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda ilkin Amerika Birleşik Devletleri'nde baş gösteren, sonra yavaş yavaş dünyanın başka bazı ülkelerinde de görülen UFO'lar, Manisi'nin ortaya çıkmasında Lovell'ın Marslılar masalının ne derecede etkili olduğunu bilemem. Ancak bu masalın hiç değilse bir primum movens olduğu bence hiç şüphe götürmez. Nitekim savaş rüzgarlarının esmeye başladığı 1938 yılında Wells'in Lovell'dan esinlenerek yazdığı War of the Worlds adlı bilimsel düş romanından uyarladığı bir radyo piyesiyle Orson Welles'in büyük bir paniğe yol açabilmiş olması da bu görüşümü destekliyor. Bu konuya ileride ayrıca değineceğim. İlk atom bombasının atılışından 2 yıl sonra 24 Haziran 1947 günü özel uçağıyla Rainier Dağı'nın yanından geçen Kenneth Arnold adındaki Amerikalı havada 9 adet uçan daire, Flying Saucer, aslında uçan kase demek, gördüğünü haber verir. Kolayca tahmin edebileceğiniz gibi bu haber hızla bütün Amerika'ya, oradan da bütün dünyaya yayılır. Bilinen uçaklara ve öteki hava araçlarına benzemeyen bu nesneler ne olabilir? Başlıca iki ihtimal akla gelir. Bunlar ya süper güçlerin, başta Amerika ile Sovyetler Birliği'nin geliştirmekte oldukları, ancak halktan gizlemeye çalıştıkları yeni tip uçan araçlardır, ya da evet, ya da uzayın derinliklerinden gelen uzay gemileridir. Çok hızlı hareket etmeleri ama daha çok da bir kase biçiminde olmaları bu ikinci ihtimali kuvvetlendirir. Sansasyonel haber vermeye bayılan gazete, dergi ve radyolar halkın daha da ilgisini çekmek, böylece tirajlarını arttırmak amacıyla bu ikinci ihtimali üzerinde özellikle dururlar. Atom bombasını yapmayı başarmış bir teknolojinin nelere kadir olduğunu gözleriyle görmüş olan birçok insana bu ihtimal hiç de uzak gelmemiş olsa gerek. Sonra halk psikolojisinin özellikle felaket haberlerinden ne çabuk ve ne kolay etkilendiğini de unutmayalım. Nitekim olgun olası bu tür haberler insanlara korku ve dehşet salmıştır. Oysa hiçbir duygu insanın inanç ve davranışlarını korku kadar etkileyemez. Öte yandan hiçbir şey insanı dünyanın sonunun yakın olduğu kıyamet haberleri kadar korkutamaz. Tarihte bunun pek çok trajikomik örnekleri yaşanmıştır. Savaş sonrası Amerika'da dine dönüş, revivalizm akımlarının güçlenmeye başlaması, bu arada pek çok yeni zaman peygamberinin kıyametle veya İsa'nın ikinci gelişiyle ilgili olarak ortaya attıkları senaryolar, bazılarını felaket bekler gibi bir havaya sokmuş olsa gerek. İşte böyle bir hava içinde bazı saf insanların UFO'ları şu veya bu maksatla dünyamızı ziyarete, gözetlemeye veya zapt etmeye gelen uzaylılar gibi görmüş oldukları anlaşılıyor. UFO İngilizce Unidentified Flying Objects, yani ne idüğü bilinmeyen uçan nesneler deyiminin baş harflerinden oluşan bir kısaltma. UNO, NATO gibi. Ben de bundan sonra bu kısaltmayı kullanacağım. Bu izlenimi uyandıran veya güçlendiren bir başka neden de bir zamandır sözüne güvenilir astronomların ortaya attıkları bir iddia. İhtimaller hesabına göre evrendeki birçok başka gezegende de hayat, hatta insana benzeyen zeki yaratıklar olduğu iddiası olsa gerek. Biraz sonra Deniken'dan söz ederken bu iddia üzerinde duracağım. Ne var ki astronomi bilmeyen, dolayısıyla evrenin boyutları hakkında bir fikri olmayan basit insanlar bu ihtimale dayanarak uzaylıları kapı komşularımız sanmış olabilirler. İnsan beklentilerinin ve ön yargılarının gözlemlerini nasıl etkilediğini bilmeyen yok gibidir. Örneğin bir yakınınızı heyecan ve sabırsızlıkla beklerken birçok kişiyi uzaktan ona benzetirsiniz. Aynı şekilde hayaletlere inanan bir kimse özellikle alacakaranlıkta gördüğü bir gölgeyi kolaylıkla hayalet sanabilir. İlk uçan daireler haberi çıktıktan sonra birçok insanın gökte bunları arar duruma geldikleri ve gördükleri her uçan cismi bir uzay gemisi gibi görme eğiliminde oldukları şüphe götürmez. Konunun heyecan verici olduğunu da unutmayın. Ayrıca uçan bir daire gördüğünü söyleyen bir kimsenin gazete manşetlerine geçeceğini, hatta radyo ve televizyon görüşmelerine konuk olacağını da hatırınızdan çıkarmayın. Her şeyin modası olduğu gibi bu tür sansasyonel haberlerin de bir modası vardır. Nitekim UFO gözleme Amerika'da kısa zamanda bir moda, hatta bir mani, hatta bir pop dini haline gelecekti. Bu son deyimi pop müziği, pop sanatı gibi deyimlerden esinlenerek MG kullanıyor. Bakınız MG2 sayfa 386. Anlaşıldığına göre uzaylılarla ilgili mani zamanla yeni boyutlar kazanmış. İlkin gökte uçan daireler görmekle başlamış, buna birinci türden karşılaşma deniliyor. Derken bunların yere indiğini, içlerinden insana benzer ama küçücük yaratıklar çıktığını, sonra yerden numuneler alıp araçlarına bindiklerini görenler olmuş. Buna ikinci türden karşılaşma deniliyor.